Ve Avustralya gündeminde şu anda Kazım Ateş'le birlikteyiz. Kazım Bey, iyi günler.
İyi günler Özen Hanım.
Doğrusu bugün yine çok kötü bir haberle başlayacağız programa. Zaten haberler giderek sadece kötü haberler olmaya başladı. Bu da biz haber yapanları bazen karamsar yapabiliyor. Geçen akşam ABC televizyonunda gösterilen programda 18 yaşın altında çocukların hapishanesi veya diğer adıyla islah evi içler acısı bir durumla gösterildi. Orada bir kişinin söylediği gibi, yani 21. asırda Avustralya'da çocuklara böylesine işkence edilmesi inanılır gibi değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu görüntüler, bu haberlerin arasında sizin görüşleriniz nedir?
Evet, tabii ki görmüş olduğumuz manzaralar tüyler ürperticiyim. Hala böyle şeyler oluyor olması, hala diyorum çünkü biz biliyoruz ki geçmişteki davranışlar çok daha fenaydı. Yani hapishanelerde gardiyanların mahkumlara davranışın çok fena olduğunu, polis karakollarında polisin oradaki tutuklulara davranışın çok fena olduğunu, akıl hastanelerindeki hemşirelerin, erkek hemşirelerin çok kötü davrandıklarını biliyoruz, okuyoruz. Keza çocuk islahat evlerinde de benzer davranışların bu şekilde, bundan da daha kötü şeyler yapıldığını biz biliyoruz. Hatta bizim ülkeye ilk geldiğimiz yıllarda böyle şeyler neredeyse olağan gibi ve sıradan sayılıyordu. İşin üzücü tarafı şu: 2016 yılında çok daha olgunluk, kemale ulaştığımız düşünülen bir toplum düzeyini yakaladığımızı inanıyoruz ve böyle bir şey görünce de ümitsizliğe düşüyoruz, korkuyoruz. O eskiden bildiklerimiz meğer saman altında devam ediyormuş gibi görünce inanınız hepimiz korktuk ve ümitsizliğe düşmüş olduk. Ben buna rağmen eskiye nispetle bu olayların çok daha azaldığına inanıyorum. Ama görüyorsunuz, bir olayın kameraya bile yakalanması bütün bir milleti bunalıma itmesine sebep olabiliyor.
Şimdi bugün gazeteye yazılan birçok yazı vardı. Bir tanesi çok duygusal ve biraz da sizin söylediğiniz şekilde bir görüş dile getiriyordu. Oradan bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum, hem de dinleyicilerle. Şöyle diyor: kabul etmemiz gerekir ki çocuklara çok kötü davranıyoruz. Kiliselerde binlerce çocuğa tecavüz eden papazları koruyan bir sistem vardı. Son zamanlarda mülteci tutuk evlerinde birçok çocuğun azap çekmesine izin veren siyasileri yeniden iş başına getirdik. Şimdi de islah evlerindeki bu durum. Köpeklere bile böyle davranılmayan bir ülkede bu görüntülerden kaçmak istedim diyor. Yani çocuklara gerçekten niye bu kadar kötü davranan bir ülkeyiz biz?
Yani kafa yapısında demek ki gerekli ve yeterli değişiklik yaşanmıyor Özen Hanım. Şimdi orada biraz önceki okumuş olduğunuz metinde güzel bir, önemli bir konuya değiniyor o okuyucu. Bu tutuk evlerinde, Manus Adası'nda ve Nauru Adası'nda biliyorsunuz doktorlar görev esnasında doktor ve öğretmen gibi kreşlerdeki gibi çalışanların çocuklar üzerindeki gözlemledikleri herhangi bir anormallığı ihbar etme zorunluluğu var Avustralya yasalarına göre. Çocuk tacize uğramış gibi görünüyorsa ya da çocuk bir şeyler söylerse, açıklamada bulunursa, o öğretmen onu, neyse önemli değil, karışmayın bu işe deme şeyi yok, selahiyeti yok, onu kanun gereği yetkiliye ihbar etmek zorunda. Yasa böyle yazıyor. Bildiği halde gizlerse bunun cezası var. Dolayısıyla öğretmenler, kreş öğretmenleri, polis vesaire bunu bildirirler. Avustralya'da böyle. Avustralya hükümeti Nauru ve Manus'taki çocukların başına gelenleri gördüklerinde ya da çocukların dile getirdiklerini söylediklerinde ihbar eden doktoru 2 yıl hapis cezası vermekle tehdit ediyor. Avustralya bugün bunu yapıyor. Yani şimdi bu bir kafa yapısıyla ilgili. İnsanlarımız bu yasalar geçerken maalesef gerekli tepkiyi göstermediler. Nasıl oluyor? Avustralya'da böyle bir yasa var ama yine bizim kontrolümüzde olan tutuk evlerinde böyle bir yasa değişikliği getiriyoruz. Yani işkence ya da çocuk istismarı görüldüğü takdirde sessiz kalınılacaktır. Hem de doktorlar gibi çok şerefli bir meslek erbabının sessiz kalmasını beklemek gibi bir haksızlık, bir şey düşünülebilir mi? Ama o okuyucunun dediği gibi, evet, biz bu insanları, bu yasaları değişen insanları tıpış tıpış tekrar meclise soktuk. Yani bir toplum olarak tümümüz...
Şimdi yine çok güzel bir konuya değindiniz. Toplum olarak dediniz. Bir başka mektupta aynen bu konuya değiniyor Kazım Bey. Biz ne yapıyoruz, biz ne yaptık demiş ve şöyle devam ediyor. Diyor ki, yani bizim sorumluluğumuz da var. Siyasileri tamam suçlayalım ama sadece siyasiler değil, biz toplum olarak sınıfta kaldık diyor. Sahiden toplum olarak sınıfta kaldık mı?
Evet, bak, aklın yolu birdir. Ne söylesem orada destek mahiyetinde bir belge okudunuz. Şimdi Avustralya'da şu anda bir örnek vermek istiyorum. Mevsimine göre bazen en az 20 bin kadar ama yaz aylarında 40 bin kadar insanın geceleri sokakta geçirdiğini biliyoruz. Bunların önemli bir kısmı da genç. Bunların önemli bir kısmı da uyuşturucu müptelası. Bunların önemli bir kısmı suistimale uğradığını biliyoruz ve büyük bir sosyal sorun ve problem. 40 bin kadar insan. Şimdi biz Avustralya hükümetinin elinde bir imkan olsa ve bu 40 bin kadar insanın her birine birer tane orta halli güzel bir ev, altına da birer araba verse sorun çözülür mü? Sorun çözülmez. Neden? Çünkü onu üreten mekanizma, o sosyal halimiz var ya, o devam ettiği müddetçe o 40 bin kişiyi siz ekarte edin, ertesi gün 1, 2, 3, 5 üretim devam ediyor çünkü. Dolayısıyla biz bu konuda ne yanlışlıklar yapıyoruz da eskiden böyle hiç sokakta bu ülkede insanlar yatmazken çok daha yani bu kadar varlıklı ve zengin bir ülke olmadığımız
zamanda bile yokken.
Yokken bugün niye 40 bin kadar insan sokakta yatabiliyor ve istismara uyuyor da biz çok rahat bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz ve bundan hiç gocunmuyoruz, utanmıyoruz da hatta. ama fakir bir ülkede karısını düven bir adamın hemen resmi çekilince bütün onu medyaya yansıtarak biraz da böyle rahatlama yapıyoruz. Bak ya, onlar gezici, biz çok ilericiyiz gibi kendimizi teselli ediyoruz. Yani nedir bu diye bunu sorgulamamız lazım ve düşünmemiz lazım.
Peki sosyal yapıdaki değişim olmadıkça dediniz, bu değişmez. Nasıl bir değişim? Diyorum. Kafa yapısı, sosyal yapı nasıl değişebilir? Nedir bu, eğitim midir? Nedir bu?
Evet, eğitimdir. Bizi bu noktaya getiren sosyal hayatımızdaki yeni değerler nelerdir, bizi buraya getiren anlayışlar ve o anlayışların yanlış olan, iyi düşünüp de yanlışlığa götüren o anlayışlar neyse onun yerine alternatif değerler adopt yapmamız gerekiyor.
Mesela örnek verin.
Şimdi ben örnekler konusunda fazla girmek istemiyorum. Çünkü benim kendime göre kendi değerlerim var. Senin de var, herkesin var. Ama akil insanlar bir araya gelerek herkes ortaya fikirlerini koyacaklar. Herkes birbirine yardım edecek. Ve o yakalandığında çözümler bulunur. Çünkü bende bazı fikirler ve değerler vardır. Evet, şu çok güzel. Evet, şurada bir yanlışlık yaptık. Biz bunu ortaklaşa çözebiliriz. Ama bugün onu yapamıyoruz. Çünkü birileri ortaya çıkıyor, diyor ki bu ülkeye falan renkten insanların girmesini istemiyorum diyor. Yarım milyon kadar oy alıyor. Bir başkası diyor ki falan görüşten, falan inançtan, falan dinden istemiyorum, nefret ediyorum diyor. Alkış topluyor. Dolayısıyla bizim böyle temel sorunlarımız varken, biz onlarla meşgulken, siyasi bir takım sorunlarla meşgulken, öbür taraftan çocuklar İslahat Evi'nde böyle dayak yemeye devam ediyor ya da Naruz Adası'nda suistimale uğruyor.
Evet, şimdi bir soru gelmiş Kazım Bey, size soruyorlar, onun için size okuyacağım. Barcan Bey sormuş. Kazım Bey, bağımsız ve tarafsız denilen SBS radyosu hangi tarafsız SBS radyosunu hangi tarafsız kurum denetliyor? Radyo çalışanlarına soruyor, cevap alamıyoruz.
Soruyu siz netlik getirebilir misiniz biraz?
Tarafsız denilen, bağımsız ve tarafsız denilen SBS radyosunu hangi tarafsız kurum denetliyor diye size soruyor.
Şimdi Tabii mekanizmayı tam olarak bilmiyorum ama ABC ve SBS radyosu ve televizyonlarının editorial hakkı özeldir. Oradaki çalışanlar, görevlendirilen, maaşla bu işi yapan insanlara bırakılmış bir şeydir. Onların da çalışma dairesi bellidir. Yani ayrımcılık yapmadan, ırkçılık yapmadan, saldırı yapmadan, siyasi taraf gütmeden, bağımsız kalmadan, ama bu demek değil hakkı söylemekten, doğruları dile getirmekten kaçınmak manasına değil. Bunu yapıldıktan sonra tarafsız kalınabiliyor. Yasa bunu gerektiriyor. Ve büyük ölçüde Avustralya'da hem SBS hem ABC'nin her şeye rağmen zaman zaman ufak tefek problemler olsa da, ki o olabilir, normaldir. Büyük ölçüde diğer paralı özel televizyonların yanında 40 sefer, 100 sefer zemzemle yıkanmış kadar temizdir.
Hı hı. Yine daha iyidir diyorsunuz.
Çok çok daha, tabii.
Evet. Peki, teşekkür ederim cevap için. Şimdi devam edelim bir bugünkü konuya. Evet. Yani bu durum şimdi Royal Commission ile araştırılacak biliyorsunuz.
Evet.
Ancak bazıları diyor ki tüm Avustralya çapında böyle bir inceleme yapılsın. Malcolm Turnbull'a karar verdi, yalnız kuzey bölgesinde yapılacak dedi. Sizce tüm Avustralya'da yapılmasının faydası olur mu?
Tabii bu gibi şeyler... ucuz değil, pahalı, yorucu falan, ama bundan kaçınacak değil. Avustralya hükümeti bunun altından kalkabilir. Şu anda zaten ilan edildi. 9. ay gibi bu göreve başlayacak. Gelecek senenin başlarında da biliyorsun bu 5, 6, 7 ay falan sürebiliyor. Bazen 2 sene bile sürebiliyor bu Royal Commission'la. Bu bulgularını ilan edecekler. O bulgularla birlikte tavsiyeleri ve tespitleri olacak. Şimdi o çalışmalar sürdüğü sırasında daha genişletilmeli mi, genişletilmesine gerek yok mu sorusu da kendiliğinden cevap bulacaktır. Dolayısıyla gittikçe böyle çorap söküğü gibi bir şeyler sökülmeye başlarsa kamuoyu baskı yapacaktır. Ya bu böyle kalınmamalı, bunun üzerine gidilmesi lazım geldiği rüzgarı eserse hükümet yok bununla kalsın diyemez zaten. Hı hı. Çünkü hassas bir konu ve bu gibi şeyler sonuçta hükümet geleceğini de düşünmek zorunda olduğu için oya bile tesir edebiliyor. O nedenle bakınız ilk defa veyahut da uzun bir zamandır muhalefet partisi bir çağrıda bulunmadan başbakan bu olayı görür görmez neredeyse buna Royal Commission istiyorum dedi tek başına. Demek ki Turnbull hükümeti bu konuda ciddi, en azından ciddiyetini gösterdi.
Yine bir başka durum ortaya çıkıyor bu görüntülerden Kazım Bey. O da gardiyanlardaki bu şiddet, bu hiddet nedendir? Niye böylesine insanlar çalışıyor orada?
Vallahi eskiden biz çocukken buraya geldiğimizde dediğim gibi o kültürü çok daha yakından gösteren diziler vardı ve normaldan kabul edilirdi. Prisoner diye bir dizi vardı eskiden, biliyorsunuz.
70'lerde gösterilirdi televizyonda.
Evet. Onu bugün çevirseler oradaki normal karşılanan her dizide normal karşılanabilen sahneleri bugün koysalar ya bu da çok abartı oldu denilir. Eskiden gelen bir kültürdür maalesef. 40 sene önceki öyleydi ama 80 önce daha fena olduğunu düşünüyorum. 100 sene önce insandan bile sayılmıyordu. Gardiyanın görevi gaddarlıktı gibi bir kültürden geliniyor meslek maalesef.
Evet. Şimdi bir diğer konuya geçeceğiz ama Bedir Bey'den mesaj gelmiş. Yeni bir dünya ve en önemlisi iyi bir sistem herkese lazım. Çözüm ve umudum budur demiş Bedir Bey. Güzel. Kazım Bey, biraz önce bahsettiniz ama ben yeniden bir haber olarak da haberlerde de yer aldı bugün. Mültecilere yardım etmek isteyen bir grup doktor, ki kendilerini Doctors for Refugees diye adlandırıyorlar. Federal hükümetin uyguladığı tutuk evleri yasalarının kendilerini ilgilendiren bölümünü mahkemeye götürdü. Bunu değiştirmek istiyorlar. Doktorlar orada gördüklerini gizli tutmak yasasının kendi çalışma kurallarına uymadığını söylüyorlar. Mesela tedavi ettikleri bir kişiye kötü muamele edilirse, sizin de belirttiğiniz gibi bunu görürlerse bunları yetkililere belirtmek zorundalar. Ama bu mülteci evlerinde gördüklerini belirtmek zorunda değiller. Şimdi bu mahkemelik oldu. Bu mahkemeyi kazanma şansları var mı sizce?
Umarım vardır. Yani mantık bunu gerektiriyor. Çünkü bütün doktorların öteden beri bir Hipokrat yeminleri var. O yeminlerinden yasa diyor ki yemin hiç önemli değil diyor. Benim söylediğim geçerli diyor. Yasa bunu yazmış. Hı hı. Burada etik ve ahlaki bir konu var. Yani doktorların görevlerini yerine getiriyorlar diye hapse atılmaları veya da hapise atılmakla tehdit edilmelerini benim aklım almıyor Avustralya'da.
Değişmesi gerek diyorsunuz.
Evet, muhakkak değişmesi gerekiyor. Bu sadece ben, yani mülteci tarafları falan filan değiliz biz. Doğru olanı söylemeye çalışıyoruz.
Merhamet ve vicdan bunu mu gerektiriyor diyorsunuz?
Tabii. Yani bu normal bir mahkuma bile, suç işlemiş, cinayet işlemiş insana bile bir gardiyanın fenalık yapmasına insan olarak tahammül etmememiz gerekiyor. Göz yummamamız gerekiyor. Doğru olan budur.
Bir mesaj daha var. Ayhan Akdağ'dan gelmiş. Çocukların başlarına çuval geçir, sonra da savunma yap. Neymiş? Bize tükürüyorlar de. Şahit olduğum tükürme olayları saymakla bitmez diyor. Mesela park cezası kesen görevliye tükürüyorlar. Trafikte insanlar birbirine tükürüyor. Sahada hakeme tükürüyorlar. Say bitmez. Yani, ne yani? Her tükürene çuval mı geçirilecek diye sormuş. Evet. Böyle bir kültür de belki gelişmekte Avustralya'da. Ona dikkat çekiyor Ayhan Bey. Bir diğer konu, Malcolm Turnbull bugün bir açıklama yapmış yine mültecilerle ilgili. Avustralya kıyılarına yasa dışı teknelerin 2 yıldır gelmediğini belirtmiş. Ve diyor ki insan kaçakçıları da bizim ne kadar ciddi olduğumuzun farkında demiş. Bunda ne kadar kararlı olduğumuzu görüyorlar demiş. Sizce de öyle mi?
Evet, ama pahalıya mal oldu. Çünkü çok sayıda insan uzun yıllar Manus ve Nauru adalarında mahkum edildi. Bazı tekneler geri çevrildi. Çevrilen teknelerden batanlar oldu. Ama sonuçta Abbott'tan başlanan, hatta daha önce John Howard döneminden başlayan bir uygulama bu. Tekneler çevrilecek, geri çevrilecek ve sonuç alınacak diye. Gaddar ve Haşin oldu. Ama en azından onların da dediği gibi Pasifik Okyanusu'nda, Akdeniz'de olduğu gibi batan gemiler manzaraları görülmez oldu.
Bir diğer konu, birçok dinleyicinin, Avustralya'da birçok vatandaşın her zaman şikayet ettiği konu, o da bank fees, bankaların aldığı harçlar. Yüksek mahkeme bankaların müşterilerden fazla harç aldığı yönündeki başvuruyu reddetti. Bankaları haklı buldu. Şimdi böyle bir durumda artık, çünkü şikayette bulunan kişiler, grup halinde şikayette bulunan kişiler diyorlardı ki krediyi bir gün bile geç ödesek bize ceza yazıyorlar. Zaten kredi üzerinden faiz ediyoruz. Bir de bu ceza ne demek oluyor diye bundan önce federal mahkemeye gittiler. Federal mahkeme reddetti. Şimdi de High Court, yüksek mahkeme reddetmiş. Yani bu durum sizce halk arasında bir hoşnutsuzluk yaratır mı?
Ya yaratıyor. Yani bankadan veyahut da bankaya benzer bir başka yerde yapmanız gereken, vaktinde yapılması gereken bir ödeme, bir taksidi yapmadığınızda, ki gelen ceza telefon olabiliyor. Telefon firmaları bunu yapmaya başladılar. Belediyedeki ödediğiniz o yıllık vergi ceza öyle. Bundan hatırlıyorum, 15 sene önce falandı. Bana bir hafta falan gecikmeli yatırdım o vergiyi. O zamanlar ucuzdu. Bugünkü gibi değil. $350 mı neydi falan. Bana $40 ekstradan şey geldi. Diyor ki bu diyor işte faizini hesapladık da. Dedim ya siz $350 bir haftalık faizi $40 dedim. Paramı size yatırayım dedim.
Aynen öyle.
Mektup yazdım böyle ama cezayı da ödedim yalnız.
Mecburen. Evet.
Mecbursun. Şimdi ama şu var. Böyle cezalar ödenmeyince inan bankalar veyahut da telefon firmaları gibi firmalar bu işin altından kalkamıyorlar. Ve bir istikrar, bir düzen olmuyor ve bunu önlem olarak getiriyorlar. Bu bir taktiktir, cezadır ama bankalar için başarılı olduğu için sonuçta mahkeme yasada bir haksızlık görmüyor. Usulde bir haksızlık yok.
Anladım.
O bankaya da gitmek zorunda değilsin diye bir kanun var. Çünkü
başka bir bankaya. Evet, doğru.
O nedenle ortada bir haksızlık, hukuka aykırı bir şey olmadığı için bankada diyor ki arkadaş ben anca böyle yaparsam, tedbir alırsam işler daha bir düzenli olabiliyor diyor. Ha, banka kazançlı çıkıyor, onu da kabul edelim.
Ama onların o zaman, da zaten amacı bu. Bunun için varlar, kazanç yapmak
zaman,
için varlar.
O zaman şey yapacağız. Yani ben şahsen bütün faturaları hep masamın üzerinde oluyor. Aman onları bir gün geciktirmemeye, son gün ödüyoruz herkesin yaptığı gibi. Ama geciktirmemeye çalışıyorum. Çünkü inan bir tokat geliyor. 40 dolar, 30 dolar diyorum ki ya ben bununla bir yemek yiyebilirdim ya. Bir arkadaşımla bir yerde kahve içebilirdim diyorum. Ona mahrum oldum. Kendimi mahrum ettim diye kendime kızmaya başladım. Ancak öyle teselli.
O zaman bütün dinleyicilere bu önerinizi iletelim biz de. Gününde ödeyin faturaları yoksa büyük cezalar yer ve Kazım Bey geldik bir dakika kalmasına. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu yorumlar için, siz dinleyicilere de SMS gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak Barcan Bey'den bir tane daha SMS gelmiş. Diyor ki görüntüdeki gardiyanları şu anda hangi görevde tutuyorlar? Evet, güzel bir soru. Acaba onlar görevden alınacak mı? Hepinize iyi günler diliyorum. Yarın öğleden sonra saat 2'de SBS radyosunda yine birlikte olacağınızı umuyorum.